sesinden Leyl suresinin 12 ila 21. ayetlerini dinliyoruz.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. صدق الله العلي.
Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Şüphesiz bize ait olan yol göstermektir. Gerçekten sonda, ilkte, ahiret ve dünya bizimdir. Artık sizi alevleri kabardıkça kabaran bir ateşle uyardım. Ona ancak en bedbaht olandan başkası yollanmaz ki o yalanlamış ve yüz çevirmişti. Korkup sakınansa ondan uzak tutulacaktır ki o malını vererek temizlenip arınır. Onun yanında hiç kimsenin karşılığı verilecek bir nimeti, borcu, minneti yoktur. Ancak Yüce Rabbinin rızasını aramak için verir. Muhakkak kendisi de ileride razı olacaktır. Şüphesiz Allah doğruyu söyler.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 15.240 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 11.710 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradios.ir /tr/ adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Thank you. İslam'ı tanıyalım.
Aziz dinleyiciler, İslam'ı Tanıyalım başlıklı dizi sohbetimizde sizlerle birlikteyiz. Bu program boyunca en mükemmel ve son semavi din olan İslam'ın yüce taalimlerini ve öğretilerini sizlerle paylaşmaya çalışacağız. Dizi sohbetimiz boyunca tevhid ve tesirleri, peygamberlerin gönderilmelerinin felsefesi, Yüce Allah'ın adaleti, maat ve imamet gibi ilkelerden ve yine İslam'ın namaz, oruç, hac, cihat gibi ibadetleri ve yapıcı hedeflerinden söz edeceğiz. Şimdi sohbetimizin 10. bölümünü hep birlikte dinleyelim. Yaratılış alemi adeta bir kitap gibi ve her dilden okunabilen bir kitap gibi duruyor. Yani dünyada her insan hangi kavimden ve ırktan olursa olsun bu ilahi kitabı okuyabilir ve ayetleri üzerinde düşünebilir. Her ne kadar insan yaratılış sırlarını öğrenirse alemleri yaratan yaratıcıya yönelik tanımı o kadar artar. Bir başka ifadeyle bilimlerin ilerlemesi ile Allah'a iman arasında doğrudan bir bağ vardır. Çağdaş bilgin ve biyolojist Albert Winchester'a göre bilim dünyasında her yeni keşif imanımızı güçlendirir ve inananların kalbinde az çok var olan gizli kuşkuları giderir. Ve yerine Allah'ı tanıma ve tevhid düşüncesini yerleştirir. Bu açıdan bakıldığında fizik, kimya, biyoloji, fizyoloji, tıp, botanik ve benzeri bilimlerin her biri Yüce Allah'ı tanıma biliminin bir dalı sayılabilir. Çünkü bu bilimlerin tümü varlık aleminin sırlarından, yasalarından ve bu aleme hakim olan harikulade düzenden söz ediyor. Nitekim insan bu bilimlerin üzerinde düşünerek araştırdıkça yegane Allah'a ulaşır. İnsanların gözünde sürekli harikulade ve esrarengiz gözüken doğal nesnelerden biri ise denizlerdir. Bugün denizlerin birçok sırrı keşfedilmeyi bekliyor. Nitekim insanoğlu bunca bilimsel ilerlemesine karşın denizlerin tüm sırlarını çözdüğünü iddia edemiyor. Denizler mikroskobik boyutlarda küçük bitkilerden devasa bitkilere kadar birçok mahlukata ev sahipliği yapıyor. Şimdiye kadar insanoğlu denizlerde yaşayan ister canlı ister cansız mahlukların sayısını ne sayabildi ne de tahmin edebildi. Okyanusların dibinde sert ve keskin kayalıkların arasında gözü görmeyen balıklar yaşıyor. Ancak bu balıkların vücudu onca keskin kayaların arasında sağlam kalıyor. Öte yandan avcı balıklar da bu balıkları avladıkları halde onların soyunu tüketemediği anlaşılıyor. Peki ama bu balıklar nasıl yaşamını ve bekasını sürdürebiliyor? Yüce Allah gözü görmeyen bu balıklara müthiş bir içgüdü sunmuştur. Bu balıkların vücudu çok hassastır ve gözleri görmedikleri halde vücutları ile uzaktaki tehlikeyi hissederek kendilerinden ışık saçabiliyor. Bu ise gerçekte Yüce Allah'ın tedbiridir ki denizlerin dibindeki zifiri karanlıklar bu balıkları rahatça yaşayabiliyor. bu tür canlıları vücudu okyanusların dibindeki onca basınca katlanabilecek kadar güçlü ve dirençlidir. Bilindiği üzere denizlerin suyu aşırı tuzludur. Peki ama eğer denizlerin suyu tuzlu değil de tatlı su olsaydı sizce ne olurdu? Bugün bilim tuzlu suyun çürütücü ve bozucu etkenlere karşı direnci tatlı suya nazaran daha fazla olduğunu ispat etmiştir. Eğer okyanusların suyu tatlı olsaydı bu kez suyun ve içinde ne varsa bozulma ihtimali artardı. Bu durumda okyanuslarda yaşayan tüm canlılar yok olurdu ve bunun sonucunda da insanların en büyük besin kaynaklarından biri heba olacaktı. Gerçekte denizlerin ve okyanusların suyunun çürümesiyle karada yaşayan insanların ve diğer canlı türlerinin yaşamı da tehlikeye girerdi. İşte bu yüzden Yüce Allah'a canlıların ihtiyacı olan tatlı su kaynaklarını denizlerden ayırdığı için şükretmeliyiz. İnsanların ve diğer canlıların ihtiyacı olan tatlı su kaynağı yağmurdur. Bulutlardan yeryüzüne yağan yağmur ise okyanusların yüzeyinden güneş ışınları sayesinde buharlaşan sudur. Böylece yer küremizden milyonlarca kilometre uzaklıkta bulunan güneş, yeryüzü ve sakinleri için büyük nimetlere ve yararlara vesile oluyor. İlahi nimet, yağmur sadece doğaya değil, insanlara da tazelik ve canlılık kazandırır. Yağmurun narin damlaları, Yüce Allah'ın sonsuz gücünü gözler önüne seriyor. Yağmur yağınca her şey adeta yeniden canlanıyor ve hayat kokuyor. Gür ormanlar, yemyeşil çimler, güzel tarlalar ve bahçeler, bağlar, bostanlar hepsi yağmur bereketi sayesinde yeryüzünü süslüyor. Yüce Allah Kur'an-ı Kerim'de bulutların hareketi ve yağmurun yağması yeryüzünün yeşermesinden söz ediyor. Yüce Allah ayrıca yağmurun nasıl kurak topraklara yeniden hayat kazandırdığını beyan ediyor. Nitekim Fussilet suresinin 39. ayetinde şöyle buyurulmakta. Senin yeryüzünü kupkuru görmen de Allah'ın ayetlerindendir. Biz onun üzerine suyu indirdiğimiz zaman harekete geçip kabarır. Ona can veren elbette ölüleri de diriltir. O her şeye kadirdir. Yine Nahl suresinin 10. ayetinde şöyle buyurulmakta. Gökten suyu indiren O'dur. Ondan hem size içecek vardır hem de hayvanlarınızın otlatacağınız bitkiler. Yağmurun yağması ile birlikte toprakların derinliklerindeki küçücük tohumlar gayet zarif bir şekilde topraktan baş çıkarır ve güneş ışınları ve rüzgara maruz kalır. Bu küçücük tohumlar sonunda bitkilere ve kocaman ağaçlara dönüşür. İşin ilginç tarafı yağmur taneleri ne yeri ve tarımı yıkacak kadar büyük ne de havada asılı kalacak kadar küçüktür. Gerçekte Yüce Allah lütuf ve merhameti gereği yağmuru belli ölçüde yağdırır. Yağmur suyu ırmaklara ve nehirlere doğru akar veya yer altındaki su kaynaklarına ulaşarak daha sonra kullanılmak üzere birikir. Doğal bir hadise olan yağmur, yerküre atmosferinin en alt tabakası olan troposferde şekillenir. Bu tabakanın ortalama yüksekliği 17 kilometre kadardır ve sürekli bir miktar su ve su buharı içerir. Bu su buharı rüzgarla yer değiştirir ve sonunda yoğunlaşarak yeryüzüne yağış olarak geri döner. Bu süreçte su buharı denizlerden ve okyanuslardan karalara taşınır. Öte yandan karalara yağan yağmur suyu yine buharlaşarak yeniden atmosfere döner. Ve bu doğal hadise bu şekilde sürekli tekrarlanır. Eğer okyanusların suyu buharlaşmasaydı ve eğer bu su buharı rüzgarın yardımıyla suya susamış kara parçalarına ulaşmasaydı, gerçekten yeryüzünde yaşayan canlıların hali ne olurdu? Acaba kim suyun doğada bu şekilde dolaşımını düzenli ve titiz bir şekilde yönetiyor derseniz? Şimdi de yer küremizin çevreleyen atmosferden biraz söz etmek istiyoruz. Şimdi nefesinizi birkaç saniye için tutmaya çalışın. Peki ne hissediyorsunuz? Evet, boğulma hissi. Neden? Çünkü vücudunuza yeterli oksijen ulaşmıyor. Herhalde uzaya yolculuk eden astronotları görmüşsünüzdür. Astronotlar uzaya gittiklerinde özel kıyafetler giymek zorundadır. Bu özel kıyafetler onlara yeryüzündeki şartlara benzer şartları sunuyor. Böylece yaşamlarına imkan sağlıyor. Çünkü uzayda hava ve atmosferin oluşturduğu basınç yoktur. Uzay kıyafetlerinde hem hava hem suni basınç oluşturuyor. Böylece astronotların hayatta kalmaları sağlanıyor. Yine bu kıyafetler insanı uzaydaki tehlikeli ışınların zararından koruyor. Fakat bizler yeryüzünde bu tür kıyafetlere ihtiyacımız yoktur ve rahatça nefes alabiliyor ve yaşamımızı sürdürebiliyoruz. Üstelik uzaydaki zararlı ışınlardan korunmak için de bu tür kıyafetlere ihtiyacımız yoktur. Kuşkusuz bu ideal ve uygun şartları bizler için hazırlayan şey yer kürenin atmosferidir. Yerkürenin atmosferi gezegenimizin güneşten aldığı enerjiyi gece vakti kaybetmemesine yardımcı olur. Eğer yerkürenin etrafı atmosferle sarılmamış olsaydı, yerküremiz gece vakti ısısını hızla kaybeder ve ölümcül bir soğuk hakim olur ve tüm canlıların yok olmasına sebep olurdu. Ancak yerkürenin etrafını saran atmosfer adeta koruyucu bir kalkan gibi buna mani oluyor. Yerküremizin atmosferini oluşturan tüm katmanlar ve her katmanda yer alan oksijen ve diğer gazlar gibi unsurlar o kadar titiz ve düzenli bir şekilde dizilmiştir ki böylece insanlara ve diğer canlılara yaşama imkanı sağlıyor. Bugün her akıllı insan varlık alemini akıllı, bilge ve hikmet sahibi bir yaratan tarafından yaratıldığını ve yine bu yaratan tarafından yönetilerek tedbir edildiğini çok iyi biliyor ve bu yüzden ona tapıyor ve hamd ediyor. Evet, gerçekten de varlık alemini bu denli titiz ve düzenli yaratan yegane Rabbimize hamdolsun diyoruz. Kur'an-ı Kerim'de çok latif bir tabirle insanların dikkatini bu hakikate çeviriyor ve Furkan suresinin 2. ayetinde şöyle buyuruyor. Yerlerin ve göklerin mülkü O'nundur. O bir çocuk edinmemiştir. Mülkünde ortağı yoktur. Her şeyi yaratmış. Ona ölçü, biçim ve düzen vermiştir. Aziz dinleyiciler, İslam'ı Tanıyalım başlıklı sohbetimizin 10. bölümünün de sonuna geldik. Bir sonraki bölümde tekrar beraber oluncaya değin, hepinizi Yüce Allah'a emanet ediyoruz. Sağlıcakla kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Değerli dinleyiciler, İranlı ünlülər, evrensel mefahirlər başlığı altında hazırladığımız sohbetimizin her bölümünde sizleri şu anda mezarları İran sınırlarının dışında kalan ünlü İranlı şahsiyetlerle tanıştıracağız. Birçokların eserleri hem İran'da ve hem dünyada yayınlanan ve bu ünlü şahsiyetlerin ve düşünürlerin kendileri ve eserleri evrensel miras sayılıyor. Mevlana Nizami Gence'yi, Şeyh Şahabettin Suhreverdi, Ebu Reyhan Biruni, Hoca Nesirettin Tusi, sözünü ettiğimiz İranlı bilgin, arif ve düşünürlerin örnekleridir.
Geçen iki bölümde Fars dili ve edebiyatı ve İran'ın ve İslam'ın nüfuzu altında bulunan topraklarda nasıl yayıldığından söz ettik. Yine dedik ki Samaniler döneminde yerli dil olarak kullanılan Fars dili İran'ın Türk kökenli kralları tarafından resmi dil olarak kullanıldı ve başka kavimlerden ve kültürlerden sözcük ve kavramları benimseme yeteneği sayesinde uluslararası bir dil olma kapasitesini ve yeteneğini ortaya koydu. Gameri 6. yüzyılda İslam dünyasının geniş topraklarının büyük bir bölümü İran kültürünün etkisi altında yetişen ve gelişen Türk kökenli hükümdarların nüfuzu altındaydı. Bu hükümdarların sayesinde Fars dili Çin ve Hindistan'dan Anadolu topraklarına kadar geniş bir alana yayıldı ve o dönemin en muteber uluslararası dillerinden birine dönüştü. Fars dilinin Hindistan gibi bazı bölgelerde nüfuz ve yayılma hızı o kadar fazlaydı ki bu yörelerin yazar ve şairleri eserlerini Fars dilinde hazırlamaya başladı.
Timuriler döneminden itibaren hem Farsça ve hem Türkçe'ye musallat olan yazarlar ve şairler ortaya çıkmaya başladı. Örneğin Hirat'ta yaşayan Emir Ali Şir Nevai her iki dilde şiir yazıyordu. Anadolu toprakları ise Selçuklular iktidarından itibaren Fars dilinin nüfus alanına girdi. Rum Selçuklular olarak anılan toplum Anadolu topraklarına giderek bu toprakları ele geçirdikten sonra İran Selçukluları gibi Fars dili ve İran kültürünün nüfuzu altına girdi ve resmi ve yazışma dilleri Farsça idi. O dönemde Asya kıtasının bu bölgesinde Türk dili ve edebiyatı henüz gelişmemişti ve yörede yaşayan Türk halkı günlük yaşamlarında Türkçe konuşmalarına karşın resmi ve idari dilleri Farsçaydı.
İranlı büyük şair Mevlana Celaleddin, Gameri 6. yüzyılda doğduğu Bel diyarında Rum Selçukluların başkenti Konya'ya göç ettiğinde Fars dili bu yörede o kadar yaygındı ki gittiği her yerde insanlar Mevlana'nın dilini ve kültürünü tanıyordu. O dönemde gerçi Konya, İran kültürünün nüfuz alanının en batısında yer alıyor ve Bel diyarından çok uzaklarda bulunuyordu. Ancak Mevlana yeni ortamda asla yabancılık çekmedi. İşte bu yüzden Mevlana Farsça şiir yazmaya başladı. Çünkü hem kendi ana diliydi hem de bu diyarda yaşayan insanlar bu dili biliyor ve kullanıyordu.
Osmanlı İmparatorluğu da Safevi İmparatorluğu kadar ve hatta daha da fazla Fars dilinin nüfuzu altındaydı. Birçok Osmanlı İmparatoru Fars dili ve edebiyatı ve şiirlerine hayrandı ve İran milleti gibi İranlı büyük şair Hafız'ın şiir divanı ile falına bakardı ve isteklerine ve niyetlerine kavuşunca da Şiraz'da Hafız'ın türbesine hediyeler yolluyordu. Örneğin Osmanlıların son imparatorlarından Abdülhamit bir keresinde Hafız divanı ile falına baktı ve Hafız'ın şiiri onu Ayasofya Camii'ne gitmekten sakındırdığı için kullandığı aracını boş yolladı ve araç yolda giderken infilak etti. Bu gelişmenin üzerine Abdülhamid, Hafız'ın türbesine değerli hediyeler gönderdi.
Batılı araştırmacı Arnold Toynbee'ye göre tamamen İran medeniyeti ve Fars dilinin nüfuzu altında yetişen Osmanlı İmparatoru Selim, Avrupa'nın yarısını fethettiğinde aslında İran medeniyeti Avrupa'nın yarısına yayılıyordu. Ve ne zaman Mısır ve Kahire'yi fethettiğinde aslında İran medeniyeti Arap medeniyetine galip geliyordu. Çünkü Kahire'nin düşmesi Haçlı Savaşları sırasında Konstantinopolis'in düşmesi kadar önemliydi. Toynbee'ye göre Safavi Kralı İsmail ve Osmanlı Kralı Selim her ikisi İran medeniyetinin yetiştirdiği krallardı. Nitekim Selim Fars dilinde şiir yazıyor ve sarayında Farsça konuşuluyordu.
Osmanlı Kralı Beyazıt'ta Cami, Mevlana, Seyfuddin Ahmet ve Mir Cemalettin Ataullah gibi İranlı büyük şair ve alimleri takdir ediyor ve onlara hediyeler gönderiyordu. Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u fethettikten sonra Hakani'nin kasidesini ezbere ve Farsça okudu. Öte yandan Osmanlı sarayındaki şairler İranlı büyük şairleri taklit ediyordu. Örneğin Osmanlı şehzadelerinden Mahmut'un sarayındaki şair Behiştin Nizami taklit ederek 5 defterde bir şiir mecmuası yazdı veya Kanuni Sultan Süleyman sarayındaki Firdevsi adlı şairde Süleyman iktidarının tarihini İranlı büyük şair Firdevsi taklit ederek Şahname adlı eseri gibi yarı nazım yarı nesir şeklinde yazdı.
Gerçekte Osmanlı Devleti'nde yeni şiir ve nesir yazılarının temelini yine bu diyarda yaşayan ve Fars dilinde yazan İran kökenliler attı. Türkler Fars edebiyatından sadece düşünceleri değil aynı zamanda bu düşüncelerin sanatsal beyanını da borç almıştı. Ve bu bakımdan derin bir şekilde Fars dili ve edebiyatının etkisi altında bulunuyordu. Anadolu'da Türkçe şiir yazan ilk şair Mevlana'nın oğlu Bahaddin'di. Bahaddin, Rubahname adlı şiirini Fars dilinde ve Mesnevi kalıbında yazdı. Ve içinde 156 beyt Türkçe şiir yerleştirdi. Böylece Türk edebiyatının Türkçe şiir temelini atmış oldu. Türk edebiyatı 15. yüzyıldan itibaren 100 kadarlık bir sürede Cami ve Emir Alişir Nevai'nin etkisi altındaydı. İranlı şairler Saip İsfahani ve Şevket de Türkçe şiir alanını büyük ölçüde etkileyen şairlerdi.
Aslında Osmanlı'da Türkçe şiir yazmaya başlayan ilk şairler Fars dili de biliyor ve bu dilde de şiir yazıyordu. Örneğin İmadettin Nevsimi Arapça ve Farsça şiir yazmasına karşın esas şiir divanını Türkçe yazdı. Fars dili ve edebiyatı sadece Anadolu topraklarında değil aynı zamanda Osmanlı'nın fethettiği Balkanlarda da yaygınlaştı. Örneğin Hafız'ın şiir divanına yazılan en muteber şerhlerden biri Boşnak Muhammed Sudi'nin şerhidir. Sudi Osmanlı sömürgelerinden Bosna'da yaşayan bir edipti ve hem Farsça ve hem Arapça biliyordu ve Osmanlı sarayında hizmetkarları eğitiyordu.
Osmanlılardan başka Doğu Türkistan'a musallat olan Uygur veya Çağatay Türkleri de Fars dilini biliyordu. Nitekim Çağataylıların Prensi Haydar Mirza, Orta Asya Moğolları Tarihi adlı eserini Farsça yazmıştı. Yine İspanya topraklarında Müslümanların iktidarı döneminde bu diyarın Toledo kentinde Fars dili ve İran kültürü büyük itibar görüyor ve İran'ın Farabi ve İbn Sina ve diğer büyük bilginlerinin kitapları yüklü paralar ödenerek satın alınıyordu. Toledo kentinin büyük kütüphanesinde Fars diline yazılan birkaç bin cilt kitap yer alıyordu.
Bugün birçok kanıt ve belge İslam'ı ilk kez İranlıların Çin topraklarına götürdüğünü gösteriyor. Fransız profesör Şefer ise Çinli Müslümanların Moğol döneminden önce ve Moğol döneminde kendi istek ve iradeleri üzerine Çin'de ikamet eden İranlıların soyundan olduğuna inanıyor. Bugün Çinli Müslümanların arasında hala dini farizeler yerine getirilirken birçok Farsça sözcük kullanılıyor. Tüm bu anlatılanlar Fars dilinin kameri 6. yüzyıldan itibaren kapasitelerini geliştirerek İslam dünyası genelinde uluslararası bir dile dönüşme özelliğine sahip olduğunu ve asırlar boyunca Müslümanların iletişim dili olarak kullanıldığını gösteriyor. Gerçekte Fars dili İslam dünyasında rolü ve işlevi, Latince'nin Hristiyan dünyasında Orta Çağ'da ifa ettiği rolü ifa ediyordu.
Değerli dinleyiciler, İranlı Ölüler, Evrensel Mefahirler başlıklı programımızın 10. bölümünün de sonuna gelmiş bulunuyoruz. Tekrar beraber oluncaya değin. Hepinizi Yüce Allah'a emanet ediyoruz. Sağlıcakla kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Esmaül Hüsna.
Değerli dinleyiciler, Esmaül Hüsna adlı sohbetimizin 78. bölümünde sizlerle beraberiz.
Bilindiği üzere Esmaül Hüsna, Yüce Allah'ı tanımak için en iyi yoldur. Her biri, Yüce Allah'ın özelliklerinden birini işaret eden Esmaül Hüsna'dan bugün sizlerle zatı, sıfatı ve fiillerinde hiçbir şeye muhtaç olmayıp her şeyin ve herkesin her zaman kendisine muhtaç olan gerçek zenginlik sahibi olan El-Gani ve istediğine zenginlik verip tatmin eden El-Muni hakkında konuşacağız.
Allah-u Teala gani olduğu gibi kullarına karşı da mugnidir ve onları maddi ve manevi olarak kendisinden başka kimseye ve hiçbir şeye muhtaç bırakmaz.
Hatırlanacağı üzere geçen programlarda Allah Teala'nın sayısız isimleri olduğunu, bunların her birinin bizzat onun mükemmelliğini veya kendisiyle ilgili her türlü kusurun olmadığını gösterdiğini söyledik. Allah Teala'nın mutlak mükemmelliğini anlatan mübarek isimlerinden biri Gani ismi şerefidir. Gani, hiçbir şeye ihtiyaç duymaksızın herkesin ona muhtaç olan demektir. Bu mübarek isim Kur'an-ı Kerim'de 18 kez zikredilmiş. Bunlardan onu Esmaül Hüsna'dan Hamid ile Halim, Zu Rahme ve Kerim ile birer ve 5 kez de tek başına zikrediliyor.
Gani Esmaül Hüsna olarak mutlak anlamda kimseye ihtiyacı olmayan, herkesin ona ihtiyacı olan benzersiz zat demektir. Ve bu anlamda Samed ismi şerifine çok benziyor. Samed, bütün mahlukatın varlığını ve ihtiyaçlarını kendisinden aldığı, kimseye muhtaç olmayan, tüm mahlukatın onun lütuf ve keremine ihtiyaç duyandır. Göklerde ve yerde olan her şey gani olan Allah'ındır. O tüm mahlukatın hem halikı, yaratanı ve hem malikidir.
Allah Teala tüm mahlukatın kaynağı ve onlara tüm kemalatı verendir. Dünyadaki her kemal ve görülen her izzet Allah'ın zatının tecellileridir. Onun zatından kaynaklanır ve Allah'a muhtaç olmak ise anlamsızdır. Nitekim Kur'an-ı Kerim'in Fatır suresinin 15. ayetinde şöyle okuyoruz. Ey insanlar! Siz Allah'a karşı fakir olan muhtaçlarsınız. Allah ise gani hiçbir şeye ihtiyacı olmayandır. Hamid, övülmeye layıktır. Bu ayet Allah'ı mutlak gani olarak tanıtıyor ve ardından yoksulluğu insanlara nispet veriyor. Aslında insanları maddi ve manevi yoksulluklarını gidermek için mutlak gani olan Allah'a muhtaç olduklarını belirtiyor.
Esma-ül Hüsna'dan Hamid ismi şerifin gani mübarek ismiyle birlikte olan ayetlerde bütün insanların bile nankör ve kafir olsalar da Allah'ın zengin olduğu ve onlara ihtiyacı olmadığı, nankörlüklerinin Allah'a zarar vermediği insanlara anlatılıyor. Nitekim Lokman suresinin 12. ayetinde şöyle okuyoruz. Andolsun biz Lokman'a Allah'a şükret diye hikmet verdik. Kim şükrederse ancak kendisi için şükretmiş olur. Kim de nankörlük ederse bilsin ki Allah her bakımdan sınırsız zengindir, övülmeye layıktır.
Göklerde ve yerde ne varsa hepsi O'nundur. Dolayısıyla Allah'ın kullarını övmesine ihtiyacı yoktur. Eğer Yüce Allah kullarına ibadet etmelerini emrediyorsa, bu onların ibadetlerine ihtiyacı olduğu için değildir. Tam tersine bu ibadetler insan için eğitim kaynağı ve ruhsal mükemmelliğinin nedenidir. Allah Teala kullarından kendisini tanımalarını ve ona ibadet etmelerini, böylece manevi gelişmeye ermelerini istiyor. O halde ibadet ve kulluğun bizzat Allah tarafından kullarına bağışladığı bir lütuftur. Kur'an-ı Kerim'de İbrahim suresinin 8. ayetinde şöyle okuyoruz. Ve Musa demişti ki, siz de nankörlük etseniz, yeryüzünde kim varsa hepsi de nankörlük etse şüphe yok ki Allah mustanidir ve gerçekten de hamda layıktır.
Esma-ül Hüsna'dan bir diğer mübarek isim, zengin eden, tatmin eden anlamında olan Mugni'dir. Bu mübarek isim, Kur'an-ı Kerim'de 7 kez Allah, peygamberler, müminler, münafıklar, evlilik ve boşanma hakkında zikredilmiştir. Nitekim Necm suresinin 48. ayetinde şöyle okuyoruz. Şüphesiz o, başkalarına muhtaç olmaktan kurtardı ve varlık sahibi kıldı.
Allah Teala muhtaç olmadan gani olduğu gibi kullarına karşı da munidir ve onları tatmin edendir ve onları maddi ve manevi bakımdan kendisinden başka kimseye muhtaç etmeyendir. Maddi insana muhtaç olmaması için dünyevi nimetler verir ve manevi ve ruhsal olarak insanı bizzat Allah'tan başka kimseye muhtaç kılmamaktadır ve bu durum gerçektir. Zira gerçek zenginliğe ulaşanlar yoksul olsalar bile kimseye ihtiyaçları yoktur. Bunun tam tersi de geçerlidir. Yüklü mal varlıkları olanlar manevi ve gerçek zenginlikleri olmazsa muhtaçlar. Resul-i Ekrem şöyle buyuruyor. Gani yüklü sermayesi olan değildir. Gani olan izzeti nefsi olandır. Bu yüzden sermayesi dünyadaki ömründen daha fazla olan fakat yine de mal biriktirmek ve servet edinmek fikrinde olan ise aslında yoksuldur. Hem de şiddetli bir yoksulluk. Zira o kendi mal ve servetinin esiri ve kulu olmuştur.
Mümin Allah'a tevekkül ve sebep ve araçları kullanarak gerçek tatmine ulaşır. O bu iki konuya bağlı kalarak sadece Allah'tan muhtaç kılınmasını ister. Zira tüm işlerin sonucu sadece onun elindedir. Ancak bir insanın vücudunu Allah'ın tüm azameti, celali ve ceberutu sararak Allah'tan başka kimseden hiçbir istekte bulunmayacak ve hatta bunu düşünmeyecek derecede tatmin ettiği zaman Gani ismi şerif o insanda tecelli eder. Böyle bir insan gerçek tatmine ulaşarak, mugni olan Allah'a şükrederek, onun bağışladığı irade sayesinde halkın sorunlarını ve ihtiyaçlarını gidermeye çalışır ve böylece mustagni kılacak anlamda olan mugni ismi şerifle onurlandırılacaktır.
Muhterem dinleyiciler, her zaman olduğu gibi sizlerle bir dua ile vedalaşmadan evvel bizi www.parstude.com adresinden takip edebileceğinizi, turkish@irib.ir adresinden de görüşlerinizi bildirebileceğinizi de hatırlatalım. Bugün sizlerle Yesteşir duasından bir bölüm ile vedalaşıyoruz.
Sen Allah'sın. Senden başka ilah yoktur. Alemlerin Rabbisin. Sen yaratansın ve ben yaratılan. Sen maliksin ve ben memluk. Sen Rabbsin ve ben kul. Sen rızık verensin ve ben rızıklanan. Sen bağışta bulunansın ve ben isteyen. Sen cömertsin ve ben ise cimri. Sen güçlüsün ve ben zayıf. Sen azizsin ve ben zelil. Sen ganisin ve ben fakir. Sen efendisin ve ben köle. Sen bağışlayansın ve ben günahkar. Sen alimsin ve ben cahil. Sen hilim sahibisin ve ben acele eden. Sen merhamet edensin ve ben merhamet edilen. Sen afiyet verensin ve ben müptela. Sen icabet edensin ve ben zorda kalıp seni çağıran. Şehadet ederim ki sen Allah'sın. Senden başka ilah yoktur. İstemeksizin kullarına ihsan edensin. Şehadet ederim ki yegane Allah sensin. Yeganesin, eşsizsin. İhtiyaçsızsın, teksin, dönüş sanadır. Allah'ın rahmet ve selamı Muhammed ve onun tertemiz ehli beytine olsun. Ey Rabbim, günahlarımı bağışla, ayıplarımı ört, kendi katından benim için geniş bir rahmet ve rızık kapısı aç. Ey merhametlilerin en merhametlisi! Tüm övgüler alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. Allah bize yeter, ne güzel sahiptir. Güç ve kuvvet ancak yücelik ve azamet sahibi Allah'adır.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran'da doğa terapi turizmi.
Değerli dinleyiciler, İran'da doğa terapi turizmi isimli seyir sohbetimizin 4. bölümüyle beraberiz.
Bu bölümde geçen sohbetlerimizin devamında olduğu gibi Kerman Eyaleti'nin bir başka cazip tedavi kullanımlı alanları ve noktaları ile tanıştıracağız sizleri.
Müzik Geçen bölümde Kerman eyaletinin kimi doğal terapi kullanımlı alanları ile tanıştık. Bu bölümde ise Kerman'ı tanıttığımız sohbetimizin son bölümüyle beraberiz. Bu sohbetimizde bu eyalette bulunan Rigan kum tepeleri, maden suları ve kaplıcaları ile ilgili detaylı bilgi vermeye çalışacağız.
Kerman eyaletinin antik ve kadim şehirlerinden biri de Giroft şehridir. Bu bölgedeki doğal güzellikler ve de tarihi noktalar bu toprakların zengin medeniyetlere ev sahipliği yaptığını gösteriyor. İranlı arkeologlar ve tarihçiler ise bu bölgede geniş çaplı araştırmalar yapmış ve sonuçta eşsiz arkaik ve arkeolojik eserler keşfetmişler ve bu eserlerin geçmişiyle ilgili de tahminler yürütmüşlerdir.
Giroft şehrinin kadim camisi Dakyanus Camii, Semuran Kalesi, Giroft Barajı Gölü, Giroft Delfart Köyü, Kenar Sendel Arkaik Alanı, Salar Reza Mezarı ve Türbesi, Giroft Müzesi, Mir Haydar Mehni Türbesi ve Şuayb Mağarası da bu bölgenin cazip noktalarından sayılır.
Kerman eyaletinin çok güzel bölgelerinden biri de Saruiye bölgesidir. Ilımlı bir sıcaklığa sahip olan bu bölge, Giroft şehrinin 80 kilometre uzaklığında yer almış, su kaynakları, ırmakları, dereleri ve vadileri ve de yemyeşil meraları ile turistlere doğrudan hitap etmektedir.
Giroft'un Sarduiye bölgesinde Gever isimli bir kaplıca bulunmaktadır. Bu kaplıca her yıllık yerli ve yabancı turistlere ev sahipliği yapmaktadır. Bu kaplıca Yukarı Gever Köyü'nde 2260 yüksekliğinde bulunan bölgede yer alıyor ve Rayen şehrinin de güneydoğusuna 60 kilometre uzaklıkta yer alıyor. Gever Kaplıcası Abbad Gur ismiyle de biliniyor. Bu kaplıca fay kaynaklı olup 57 derece sıcaklıktadır.
Kerman şehrinin ve hatta İran'ın en ünlü ve tanınmış tarihi şehirlerinden biri de Bam şehridir. Bu şehir, Büyük Hisarı yüzünden dünyaca ünlü bir şehirdir. Bam Hisarı, dünyanın en büyük kerpiç yapılı binasıdır ve İran Milli Eserleri ve UNESCO Dünya Mirası listesinde yerini almıştır.
Bam şehrine yolculuk yapmak, İran'ın en ünlü el sanatları şehri ve hurmalar şehrine yolculuk yapmak demektir. Bahçe Melek Şelalesi, Dehbekri Köyü ve Şelalesi, Daristan, Ateşin Tepesi, Margak Yaylak Köyü ve Kına Fabrikası bu şehrin diğer cazip noktalarındandır.
Doğal tedavi kullanımlı turistik alanlar hususunda Bam kentinin güneyinde bulunan Seyyid Kaplıcası'na değinmek gerekir. Bu kaplıca andezit türü taşların çatlaklarından akıyor ve büyük bir ihtimalle de fay kaynaklıdır. Seyyid Kaplıcası ılımlı sodyum sulfatlı suya sahiptir.
Sircan şehri de Kerman eyaletinin en güzel ve kadim şehirlerinden biridir. Bu şehir mimarisi, doğal ve tarihi güzellikleriyle tanınan bir kenttir. Çopuğî Rüzgar Kulesi, Kalesen Kalesi, Seyyid Sircan Camisi, Azodi Ulu Camii, Kalesengi Camisi, Firuz Şah Türbesi, Mir Zubeyr Türbesi ve Bemid Bahçesi bu bölgenin önemli turistik alanlarından sayılırlar. Bu çerçevede Bemid Bahçesi'nde Sircan buz depoları bulunmaktadır. Bu buz depolarının geçmişi Kaçarlar döneminde dayanmaktadır. Bu eser milli bir eser olarak İran Milli Eserler Listesi'nde yer almıştır.
Turistik cazibe sayılan Sircan bölgesinin önemli noktalarından biri de Bucan maden su kaynağıdır. Bu maden su kaynağı Sircan eyaletinin 45 kilometre uzaklığında Kerman şehrinin güneybatısı yönünde bulunmaktadır.
Bu kaynağın suyu sodyum klorit ve kalsiyum sulfat yarı sıcak türündendir. Çoğu zaman da tedavi etkisi yapan gazlar içermektedir. Bu kaynağın suyu eklem, romatizmal, lenfatik ve cilt sorunlarına iyi gelir.
Bu can su kaynağında yıkanmak damarların gevşemesine ve sonuçta insanın rahatlamasına ve sakinleşmesine yol açar. Bölgedeki bir başka su madeni kaynağı da Gelyaveng kaynağıdır. Bu su kaynağı Sircan'ın güneydoğusunda bulunmaktadır. Etrafı 4. devre ait alüvyonik maddeler ile çevrilidir. Suyu ise sodyum, klorit, kalsiyum, sulfat türündendir. Bölgede bulunan bir başka su kaynağı da Bab Tengel köyünün kuzeyine 30 kilometre uzaklıkta bulunan Bab Tengel maden suyu kaynağıdır. Bu kaynak ayrıca Kerman eyaletinin Zerent şehrinden de erişilebilir. Bölgenin etrafını ise çöllük alan kaplamıştır.
Kerman eyaletinin kuzey ve kuzeydoğu bölgelerinde de birçok su kaynağı bulunmaktadır. Bu kaynaklardan biri de Cerek köyünün kuzeyinde 6 kilometre uzaklıkta ve Gezek köyünün kuzeyinde 60 kilometre uzaklıkta bulunan Rızaabad maden su kaynağıdır. Rızaabad su kaynağının suyu sodyum klorit, sulfat kalsikli yarı sıcak türündendir. Bu bölgede 4. devir alüvyonik çökertiler ile kaplanmıştır. Bölgedeki bir başka su kaynağı da Paçanar kaynağıdır. Cerek köyünün kuzeyine 6 kilometre ve Kerman şehrinin kuzeyine 67 kilometre uzaklıkta yer almaktadır. Bu kaynağın suyu da Rızaabad kaynağındaki su türündendir.
Kerman eyaletinin Şehdad bölgesinde bulunan yardanglar da İran'ın eşsiz ve en cazip doğal yapılarından sayılırlar. Bu yardangların örnekleri ise Amerika'nın Utah bölgesinde de bulunmaktadır. Yardang, hakim rüzgar yönüne paralel olarak uzanan, birbirlerinden keskin sırtlarla ayrılmış ve ana çizgileriyle U profil gösteren oluklardır. Kil, silt gibi gevşek tortul kayaçların rüzgar tarafından aşındırılmaları sonucu meydana gelirler. Bunlar ters dönmüş bir tekneye benzeyen uzunlamasına çizgisel sırtlardır. Olukların tabanları ile bunları birbirlerinden ayıran sırtların arasındaki yükselti farkı birkaç santimetre ile birkaç metre arasında değişir. Yardanglar 5 metreden yüksek değildir ve uzunlukları 10 metreyi geçmez.
Şehdad bölgesinin yardanglarının uzaylı ve hayale daldırıcı görüntüleri yıllar boyunca birçok yerli ve yabancı turisti kendine çekmiştir. Bu bölgede safari, çöl kampları ve çölcülük ve çölde yürüme gibi faaliyetler yapılmaktadır. Bu özellikle de sonbahar mevsiminde görülen bir etkinliktir.
Kerman'ın Şehdad bölgesi yardangları hakkındaki önemli mesele ise yeryüzündeki en yüksek sıcaklığa sahip olma noktası sayılmasıdır. Başka bir ifade ile Kerman'ın Şehdad bölgesi dünyanın en sıcak noktasıdır. Ayrıca bölgede bulunan Lut Çölü de UNESCO miras listesinde yer almıştır. Bu güzel ve görülmeye değer bölgenin kuzeyinde Kerman'ın kuzeydoğusuna 24 kilometre uzaklıkta Bişe maden suyu kaynağı bulunmaktadır. Bu kaynağın suyu ise sodyum kloritli ve sulfat kalsikli sıcak türdendir.
Thank you. Kerman'ın kuzeydoğusu tarafında Cuşan bölgesine yaklaşık 13 kilometre uzaklıkta bir de Buğra maden su kaynağı bulunmaktadır. Bu kaynağın suyu da sodyum kloritli ve sulfat kalsikli sıcak su türündendir. Ayrıca Cuşan bölgesine aynı mesafede bulunan Havuzabad su kaynağı bölgenin cazip noktalarındandır. Bu kaynakta Fransa'nın bazı su kaynaklarını andırıp suyu sodyum bikarbonat sulfatlıdır.
Kerman şehrinin kuzeydoğusunda bulunan bir başka cazip noktada Havuz No maden suyu kaynağıdır. Bu kaynağın suyu da sodyum klorit ve sulfat kalsikli türdendir. Kaynağın etrafı alüvyonik tortular ile kaplıdır. Ayrıca Kerman'ın batısına 14 kilometre uzaklıkta İhtiyarabad köyü yanında İhtiyarabad, Cokan, Bibi, Şera, Cive ve Murtaza Ali pınarları bulunmaktadır. Bu pınarların suları da sodyum kloritli, kalsiyum sulfat ve magnezyumludur.
Dünyanın en büyük kum tepelerinin Rigan bölgesinde bulunması, Kerman'ın doğu bölgelerini cazip bir noktaya çevirmiş ve özellikle de tedavi amaçlı gelen turistleri kendine çekmiştir. Rigan ili Kerman'ın doğusuna yer almış ve İran'ın en bakir noktalarından biri sayılıyor. Bu ilin en güzel ve gezilecek noktalarından biri de bakir çölleri olmuştur. Bu bölgede yemyeşil alanlarda göze çarpmaktadır. Tabii bu bölgelerde hurma ağaçlarına da rastlamak mümkün. Rigan ilinin en güzel ve iç açıcı manzaralarından biri de kum tepelerinin görüntüleridir. Bu tepeler Ali Abade Poşterrik bölgesinde yer alıp 75 metreye varan yüksekliği ve 5 kilometrede toplam eniyle birçok turisti kendine çekmiştir.
Bu tepeler hususundaki ilgi çekici nokta bu bölgedeki kumların tedavi amaçlı kullanılmasıdır. Öyle ki her yıl birçok turist bölgeyi ziyaret edip tepelerin ve kumların sıcaklığından yararlanmaktadır. Turistler bu tepelere akın ederek çukurlar kazıp kumlar arasına girerler ve kum banyosu yaparlar. Sonbahar ve kış mevsimlerinde bu ziyaretler iyice artar. Rig şehrinin Kerman şehrine uzaklığı ise 285 kilometre olduğu hatırlatılmalıdır.
Dinleyiciler, İran'da Doğa Terapi Turizmi isimli dizi sohbetimizin bir başka bölümünün de sonuna geldik.
Hoşçakalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Hidayet Hadisi. Değerli dinleyiciler, Hidayet Hadisi başlıklı sohbetimizin bir başka bölümünde tekrar sizlerle birlikteyiz. Bilindiği üzere bu programı İslam Peygamberi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem ve Pak Ehl-i Beyti'nin fertleriyle ilgili hadisleri sizlerle paylaşmak üzere hazırladık. Buna göre de her bölümde bu büyük insanlardan inanç, ibadet, ahlak, siyaset, sosyal ve iktisadi konuları içeren hadisleri ve bu hadislerden çıkarılan dersleri sizlerle paylaşıyoruz. Şimdi bugünkü sohbetimizi birlikte dinleyelim.
İslam dininin en önemli öğretilerinden biri, başkalarının onur, vasiyetinin hürmetini korumaktır. Bu konu o kadar önemlidir ki başkalarının onuru ile oynamak en büyük günahlardan biri sayılmıştır ve Yüce Allah bu işi yapanları ağır azapla cezalandırmakla uyarmıştır. İmam Sadık Aleyhisselam bu konunun önemi hakkında şöyle buyurur. Kim bir söz edip amacı bir müminin kötülüğünü aşikar etmek ve onu rezil etmek olursa, Allah Teala böyle birinin üzerindeki velayetini kaydırır ve şeytanı ona musallat eder. Evet, bugünkü konumuz müminlerin onurunu korumakla ilgili hadislere gözden geçirmektir.
Onur, insanın itibarı, hürmeti, şerefi, haysiyeti ve izzeti nefsi demektir. İslam dininin müminlerin onuru, hürmeti ve haysiyetinin korunmasına büyük önem verir. Bu yüzden İslam'ın önemli taliminden biri kendimiz başkalarının onurunu korumaktır ve bu iş her ne şekilde olursa olsun yapılması gerekir. İnsan hatta bazen onurunu korumak için malından bile vazgeçebilir. Bu konuda İslam peygamberi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Malınızla onurunuzu koruyun. İnsan bazen başkası ile tartışmaktan ve mücadele etmekten vazgeçer. Böylece insani şanını ve kerametini korur. Çünkü tartışma hakaret ve saygısızlık ve aşağılamakla sonuçlanabilir. Bu yüzden İmam Ali aleyhisselam Müslümanlara tavsiyesinde şöyle buyuruyor. Kim onurunu seviyorsa tartışmaktan kaçınmalıdır. İmam Hasan Müçtebi aleyhisselam da onurunu korumak, akılcı olmanın işareti olduğunu belirterek şöyle buyuruyor. Sefih ve akılsız insan malını aptalca işlere harcayan ve kendi onuruna karşı laubali ve müsamahakar davranan insandır.
İslam dininde toplumun sağlığı ve güvenliğinde en önemli etkenlerden biri, can ve maldan sonra insanların ve özellikle müminlerin onurunu koruma şeklinde ifade edilmiştir. Çünkü gerçekte bir insanın onuru bir ömür çaba ve emeğin ürünüdür ve bir anlık gaflette yok olabilir. Bu yüzden bir Müslümanın onuru ve haysiyetiyle oynamaktan daha büyük günah düşünülemez. Buna göre İslam dini mümin insanın onurunu yok edecek her türlü ameli şiddete men etmiştir. Nitekim Allah Resulü şöyle buyurur. Allah Teala şöyle buyurmuştur. Kim benim dostlarımdan bir dostu rezil ederse benimle savaşmak için pusuya yatmıştır.
İmam Bâgır aleyhisselam da şöyle buyuruyor. İslam peygamberi miraca çıktığı gece Allah-u Teala'dan onun katında müminin ne gibi değeri olduğunu sordu. Nida geldi, ey Muhammed! Kim benim dostuma hakaret ederse sanki benimle mücadeleye kalkışmıştır ve ben hızla dostlarımın yardımına gelirim. Ebu Besir adında bir zat İmam Bâgır aleyhisselamdan şöyle sorduğunu nakleder. Bizim arkadaşlarımızdan biri yoksuldur ve ben zekatımı ona vermek istiyorum. Ama o zekatı kabul etmekten utanıyor. Acaba ona bunun malın zekatı olduğunu söylemeli miyim? İmam şöyle karşılık buyurdu. Allah'ın sana vacip kıldığı ameli yerine getir ama mümini aşağılama. İmam Cafer Sadık aleyhisselam da müminin hürmeti hakkında şöyle buyuruyor. Sizlerden hanginiz Müslümanın kanına bulaşmamış elle ve onların onuruna dokunmamış dille Allah-u Teala'nın huzuruna çıkabiliyorsa öyle yapmalıdır.
Kur'an-ı Kerim birçok ayette Müslümanların kıblesi Kabe'nin kutsiyeti hakkında söz etmiştir. Bu yüzden Kabe'ye saygı göstermek herkese vaciptir ve Kabe'ye hakarette bulunmak büyük günah sayılır. Ama ilginçtir ki müminlere saygı da Kabe'ye saygı ile aynı seviyede sayılmıştır. Hatta İmam Sadık Aleyhisselam müminin onurunu korumak Kabe'nin hürmetinden de daha önemli olduğunu buyurmuştur. Dolayısıyla Kabe'ye saygısızlık ve hakaret haram olduğu gibi mümin insanını kötülemek ve saygısızlık etmek de haramdır. Rivayetlere göre günlerden bir gün Allah Resulü Kabe'ye bakarken şöyle buyurdu. Ey Kabe, ne mutlu sana. Rabbim seni ne kadar büyük ve hürmetini korumayı saygın tutmuş. Allah'a andolsun, müminin hürmeti senden fazladır. Zira Allah Teala senin için bir tek şeyi haram kılmış ama mümin için üç şey haram kılmıştır. Mal, can ve onur.
Allah-u Teala insan şerefi ve kerametinin korunması için haysiyetin geri kazanılmasını caiz saymıştır. Nitekim Yusuf suresinde Hazreti Yusuf'un haysiyetini geri kazanma çabasından söz ediyor. O Hazret onuru ve haysiyeti için o kadar değer verirdi ki kralın onu affetmesini kabul etmedi ve haysiyetini geri kazanmadan zindandan da çıkmadı. Bu yüzden Mısır Azizi bir meclis düzenledi ve Hazreti Yusuf onurunu ve haysiyetini geri kazandıktan sonra hapisten çıkmayı kabul etti. Değerli dinleyiciler, Hidayet Hadisi başlıklı sohbetimizin bir başka bölümünün de sonuna geldik. Tekrar buluşmak umuduyla esen kalın. İran Radyo Podcast. İran pilotosu dünyanın en eski medeniyetlerinin meşiğidir. İlam yanık kent, Siyalak gibi medeniyetler tarih ve kültüre ilgi duyanları İran'a çekmektedir. Tahran Radyosu'ndan herkese selamlar. İranlılar Arasında isimli podcast serisinin bugünkü bölümünde sizlerle birlikteyiz. Dinleyeceğiniz podcast İran Radyo Medya Servisi tarafından sunulan bir podcast serisidir. Yunan gezgin Baya Sofia Kotlaki bu podcast'te İran'ı ve İranlıları tanıtıyor. Önceki sohbetimizde Nevruz Bayramı, Yelda Gecesi ve Aile Doğum Günü kutlamalarından bahsetmiştik. Bugünkü sohbetimizde ise bu gezginin gözünden İranlılar arasındaki alışveriş merkezleri ve ticareti ele almak istiyoruz. Hep birlikte bugünkü sohbetimizi dinleyelim. Thank you.
İranlıların nasıl pazarlık yaptığını ve bu beceride nasıl ustalaştıklarını merak ediyorsanız, o halde Sofya'nın ağzından bunları dinleyelim. Evet, İran'a seyahat etmeden önce bilmeniz gereken bir diğer önemli konu İran'da kullanılan para birimleridir. Bu yüzden bugünkü sohbetimizi kaçırmayın. İran'ın resmi para birimi riyaldir. Ancak her işlemde görülen birçok sıfırın yanı sıra yabancıların şunu bilmeleri önemlidir. Eşya fiyatları ya da ticaret işlemlerinde yazılı olan fiyatlar riyal cinsindeyken sözlü olarak belirtilen fiyatlar tümen cinsindedir. Her tümen 10 riyala eşittir. Tümenin resmi bir değeri yoktur. Yalnızca fazladan bir sıfırdan kurtulmak için kullanılır. 2009 yılında İran Meclis üyeleri fazladan sıfırları kaldırmayı önerdiler. Ancak sonuç alınamadı. Bu ülkede bulunduğum süre zarfında kredi kartı kullanımı sınırlı olduğu için nakit paranın sıkça kullanıldığını gözlemledim. Madeni paralar ise yalnızca çok küçük miktarlar için kullanılıyordu. 10 bin, 20 bin ve 50 bin riyal banknotları önemli alışverişlerde oldukça değersizdi. Fakat daha yüksek miktarlarda banknot basılmaması enflasyonu kontrol altında tutmak için olduğu söyleniyordu. Daha sonraki yıllarda yeni ve yararlı yenilikler sayesinde alışveriş sırasında çok miktarda para taşıma gerekliliği ortadan kalktı. Bu yenilik çek para adını taşıyordu. Kullanımı bir tür seyahat çekine benziyordu ancak üzerinde isim yazmıyordu ve yüksek değerli bir para birimi olarak kullanılıyordu. En yaygın çek paralar 500 bin ve 1 milyon riyallik çeklerdi. Daha yüksek miktarlı çek paralar da büyük işlemler için kullanılıyor ve tüm bankalardan temin edilebiliyordu. 2008 yılında yapılan sistem sadeleştirmesinden sonra her yerde kabul ediliyordu. O dönemde İran para birimi yalnızca bazı Orta Doğu ülkelerinde elde edilebiliyordu. Bu nedenle İran'a diğer bölgelerden seyahat etmek isteyenler öncelikle araştırma yapmalı, ardından bu ülkeye ulaştıklarında riyal temin etmelidirler. İmam Hümeyni Uluslararası Havalimanı'nda ve Tahran'ın merkezi bölgelerinde ve diğer büyük şehirlerde bu işlemi yapabileceğiniz döviz büroları bulunmaktadır. Tahran ve diğer büyük şehirlerdeki tüm döviz büroları Merkez Bankası'nın denetimi ve izni altında faaliyet göstermektedir. Birçok bankada şubelerinde döviz hizmeti sunuyor. Otel görevlileri ve çalışanları da bu konuda sizlere rehberlik edebilir. İranlılara göre rızık insanın günlük yaşamında kazanmaya çalıştığı Allah'ın kutsal bir nimetidir. Bunu kendi gözlerimle de gördüm. Çünkü İran'daki dairemizin yakınında girişinde Hovel Rezzak yani Allah rızık verendir yazılı küçük bir dükkan vardı. İranlılar maddi manevi rızık konusunda derin bir inanca sahiptirler. Günlük alışveriş merkezleri hakkında da konuşacak olursam, İran'da Tahran'ın merkezi pazarı ve birkaç büyük mağaza zinciri dışında perakendecilik, şehrin çeşitli yerlerindeki küçük dükkanların elindedir. İnsanlar becerilerini ve Allah'ın rızık vermesini başarılarının garantisi olarak görürler. Bu da teknokratlardan farklı bir bakış açısıdır çünkü teknokratlar siyasi, ekonomik ve sosyal sistemin uzmanlar tarafından yönetilmesi gerektiğine inanır. Ayrıca bir dükkana girdiğinizde muhtemelen dükkanın sahibi olan satıcının size ne istediğinizi sormasını beklememelisiniz. Alışılmış olan, ihtiyacınız olanı kendiniz bulmak veya talep etmektir. Ya da bir marketteyseniz ve alışveriş sepeti yoksa aldıklarınızı tezgahın üzerine koyup diğer ürünleri aramaya devam etmelisiniz. Sizden sonra dükkana giren müşteriler sizden daha önce hizmet alabilir. Çünkü sorularını daha hızlı sormuşlardır. Bu her zaman başıma gelen bir şeydi. Bu duruma itiraz etseniz bile İranlılar için bu şaşırtıcı bir durum değildir. Çünkü dükkanlarda ne istiyorsan söyle sana versinler anlayışı yaygındır. Bankalar, devlet daireleri ve fırınlar gibi yerlerde sıraya girilir. Çünkü müşterinin ne istediği bellidir. Ancak mağazalarda böyle değildir. Müşteri aradığı şeyi bulamayabilir veya bir ürünü alıp almamaya karar veriyor olabilir. Şimdi sohbetimizin başında sorduğum soruya dönelim. İranlılar nasıl pazarlık yapıyor ve bu konuda nasıl ustalaşıyorlar? Çoğu İranlı başarılı pazarlıkçıdır ve bu beceri çocukluktan itibaren geliştirilir. Genellikle maddi bir kazanımın yanı sıra pazarlık yapmanın kendisinden de zevk alırlar. İran'da neredeyse perakende mağazalardaki ürünler ve otel faturaları dışında her şey pazarlığa açıktır. Bir mal veya hizmet için pazarlık yapmak bazı kişiler için bir alışkanlık haline gelmiştir. Batı'da büyük mağaza zincirleri indirimleri kendi yöntemleriyle uygular. Bazı mağazalar diğerleriyle rekabet etmek için bir alana bir bedava veya bir ürünü daha ucuza bulursanız farkı öderiz gibi kampanyalar yapar. Bu indirimler şirket tarafından uygulandığından Batılılar günlük alışverişlerinde İranlılar gibi davranmaya alışık değiller. İranlı satıcılar arasında her gün yapılan ilk satış, ilk siftah olarak adlandırılır. Onlara bereket getirdiğine inanırlar. Eğer bu alışveriş kıyafet, ayakkabı veya elektronik eşya gibi pahalı bir alışverişse, satıcı pazarlık sırasında alıcıya karşı daha anlayışlı olabilir. İlerleyen sohbetlerimizde bu konuya daha detaylı bir şekilde yer vereceğiz. Genellikle her il merkezinde ilin dükkanlarının tedarikini sağlayan merkezi bir pazar vardır. İthal veya üretilen mallar genellikle Tahran'ın ticari kalbi olan ve tüm İran'ın ekonomik merkezi kabul edilen Tahran Büyük Çarşısı'nda toptan olarak satılır. Bazı il pazarları da Tahran Çarşısı gibi köklü bir geçmişe sahiptir. Tahran Çarşısı'nın kapalı kısmının tarihi Safavi dönemine dayanıyor ve Büyük Çarşı'nın yapımı Gacar döneminde tamamlanmıştır. Tahran Çarşısı ve çevresindeki eski pazar yerleri kapalı olarak inşa edilmiş olup geleneksel mimariye sahiptir ve her gün İran'ın dört bir yanından ve diğer ülkelerden gelen kalabalık ziyaretçileri ve ticaret adamlarını ağırlar. Pazar, içinde ürünlerin ve malların satıldığı dükkanlar ve tezgahlarla dolu dar ve dolambaçlı sokaklardan oluşur. Bazı sokaklar, ünlü kişiler veya orada satılan malların adlarını almıştır. Örneğin, bakır ürünlerinin satıldığı Meskeran Çarşısı gibi. Pazarın göz alıcı manzarası, kuyumcuların gösterişli dükkanlarından, kumaş ve çarşaf satılan Kiluyici Sokağı'nın sessiz ve sade atmosferine kadar çeşitlilik gösterir. Bu pazar çeşitli kumaş ve çarşafların satıldığı merkez olarak bilinir. Kiloji Sokağı'nın şöhreti aslında kumaş satıcılarının bu bölgedeki uzun geçmişine dayanır. Tahran'da Kiloji Sokağı ucuz kumaş satan yerlerden biri olarak bilinir. Tahran pazarında ayakkabı, giysi, ev eşyaları, kırtasiye malzemeleri gibi her türlü şey bulabilirsiniz. Bazı tezgahlar perakende satış yapar ancak çoğu dükkan sadece vitrin olarak hizmet verir. Bu tür dükkanlarda bulunan ürünler büyük mağazalarda sergilenir ve toptancıların merkezi farklı bir yerdedir. Bu yüzden yalnızca toptan alıcılarla çalışırlar. Pazarda toptancı ve perakendecileri ek olarak finansal işler, altın fiyatları, temel malların hisse senetleri ve döviz kurları gibi konularla ilgili kararların alındığı alanlar da bulunmaktadır. Bu alanlar ülke genelindeki fiyatları etkiler. Bu nedenle Büyük Tahran Pazarı İran ekonomisinin kalbi sayılır ve Wall Street veya Londra'nın ekonomik merkezlerine benzer bir öneme sahiptir. Çarşı esnafı sınıfı genellikle büyük ticaret sahiplerini, finans kurumlarını, atölye sahiplerini, distribütörleri ve aracıları ifade eder. Bunlar ciddi ve muhafazakar bir sınıf olarak tanınır. Geleneksel olarak çarşı esnafı din adamlarıyla yakın ilişkiler kurarak onların manevi nüfuzunu kullanarak maddi güçlerini artırmışlardır. Bu durum çoğunlukla İran'ın geçmişteki otoriter eğilimlerine baskı yapılmasına neden olmuştur. Mahalle dükkanlarının açılış saatleri hakkında da bilgi verecek olursak, çoğu bakkal, manav ve yeşillik dükkanı her gün uzun saatler açık olup sabahları erkenden dükkanlarını açar ve geç saatlere kadar açık kalır. Diğer dükkanlar yaklaşık olarak 9.30'da açılır ve çalışma saatleri faaliyet gösterdikleri yere göre değişir. Mahalle çevresindeki dükkanlar genellikle yerel halk tarafından işletilmekte olup öğlen namazı ve yemek molası için kapanır. Genellikle kışın 16.30'dan saat 20'ye, yazın ise 17'den 21.30'a kadar tekrar açılırlar. Merkezi ve daha büyük dükkanlar genellikle geç saatlere kadar açık kalır. Yaz aylarının en yoğun olduğu zamanlarda öğle saatlerinden sonra müşteri gelmesi pek mümkün olmadığı için dükkan sahipleri genellikle kepenklerini yarıya kadar indirirler. Bu da onların dinlenme saati olduğunu gösterir. Özel bir mağazaya gitmek istiyorsanız gitmeden önce mutlaka aramanızı tavsiye ederim. Büyük Tahran Pazarı ise cumartesinden çarşambaya kadar 9.30'dan 17.30'a kadar, perşembe günleri ise 15'e kadar açıktır. Ve cuma günleri ile resmi tatillerde ise kapalıdır. Evet değerli dinleyiciler, İranlılar Arasında isimli podcast serisinin bugünkü bölümünün sonuna gelmiş bulunuyoruz. Dinlediğiniz podcast İran Radyo Medya Servisi tarafından sunulan bir podcast serisidir. Daha fazla podcast dinlemek istiyorsanız iranradyo.ir/tr adresinden bizlere ulaşabilirsiniz. Bir sonraki sohbetimizde yatırım, ticaret ve iş hayatından sizlere bahsedeceğiz. Tekrar beraber olunca deyin, Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın. Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında, kısa dalga 25 metre, 15.240 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 11.710 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradyo.ir/tr adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@parstoday.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82. Ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানের বিশ্ব কার্যক্রমের বাংলা অনুষ্ঠানে আপনাদের স্বাগত জানাচ্ছি।